Ayrım 4.
İşe gitmem gerek. Sevgilimle buluşacağım. Berbere gideceğim. Yüzmeye gideceğim. Tenis oynayacağım. Çiçek toplayacağım, dağa çıkacağım dediği gibi, düşünmeye gideceğim dediği bir dünyaya doğmuş olsaydık, dünyamızın hali başka türlü olurdu. Düşünme, Cem'e göre gidilmesi gereken bir şeydi. Oysa biz onun içinde olduğumuzu sanıyorduk. Başlangıçta yeterince ciddiye alınabilmek ve Necla'yı ikna edebilmek için Cem'in açıklamalarında kişisel nedenlerin yeri daha fazlayken, Necla'nın gereksinimini kabul etmek üzere olduğunu hissettikten sonra süratle düşüncelerini çeşitlendirmeye başladı. Ve başlangıçta en az düşünme bürosu kadar geçen çalışma bürosu adı tamamen unutuldu ve sadece düşünme bürosu kullanılmaya başlandı. Bu süre içinde Cem'in kişisel gereksinimi de tümümüzün gereksinimine dönüştü. Düşünme bürosu, arkadaş çevremizde oldukça eğlenceli bir tartışma başlatmıştı. Adı konmamış bir tartışma oyunuydu bu. Gündemi her zamanki gibi Cem belirlemişti. Tabii ki o keskin zekası ve paradoksal düşünme üslubuyla her tartışmadan taç giyerek ayrılan o oluyordu. Tartışmalarımız kimi zaman kimsenin kimseyi dinlemediği ama herkesin bir şeyler söylediği bir kakafoniye dönüşüyordu. Tartışmaların Necla'nın gözünde sulandığı anlarda Cem savunduklarından bir adım geri atmadan düşünme bürosu yerine çalışma bürosu demeye başlıyor ve sadece bu adlandırma değişikliğiyle Necla'nın kendini oyuna daha fazla kaptırarak bu büronun Cem için gerekliliği düşüncesinden ayrılmasını engelliyordu. Necla, Cem'in tutacağı büronun gerekliliğine inanmayı sürdürdükçe tartışmalarda Cem'i hayranlıkla izlemekten başka bir şey yapamıyordu. Cem, Necla'yı ikna ettiği gibi bir çalışma bürosunun gerekliliğinden söz etse, hepimizi daha kolay ikna edeceği halde bunu yapmıyor, çok daha zor kabul edilecek bir şeyi savunarak insanları kendisi gibi düşünememenin eksikliği içine sokuyordu. Cem, herkesin bir düşünme bürosuna sahip olacağı dünyanın öncülüğünü yapacaktı. Düşünme bürolarıyla dolu dünya, insanlık tarihinde bir başka çağı başlatacaktı. Düşünme çağı, orta çağı, yeni çağı, teknoloji çağı ve düşünme çağı. İnsanların düşünme vakti gelmişti. Düşünme, kişisel bir eylemdi ve kurumları da kişisel olmalıydı. İnsanların giysileri, evleri, arabaları nasıl kişiliklerinin bir yansımasıysa, düşünme büroları da düşünme tarzlarının bir yansıması olacaktı. İç döşenişleri ve yerlerinden bu tarzı anlayabilecektik. İnsanlar bürolarını farklı farklı yerlerde tutacaklardı. Şehrin en kalabalık yerinde, kenar mahallede, şehir dışında, bir gökdelenin en üst katında, bodrum katında, deniz kenarında, dağ başında, ormanda. Cem, düşünme bürosunu İstanbul'un marjinal bir semtinde istiyordu. Kendisini yabancı hissetmeyeceği bir atmosfere ve komşulara ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Gecenin geç saatlerinde biraz sesli konuşulduğu ya da müziğin sesinin biraz fazla açıldığı zaman, ertesi sabah komşuların bakışlarındaki sitemlerin ağızlarından günaydın olarak dökülmesindeki ikiyüzlülüğü kaldıramadığını söylüyordu. Gecenin geç saatlerinde bağırıp çağırmanın meşhur olduğu bir semt arıyordu kendine. "Ben düşünürken bağırmak isterim," diyordu. Necla ise Cem'i oturdukları semtte bir büro tutmayı ikna etmek istiyordu. Necla için düşünme bürosu adı altında yapılan bütün tartışmalar bir yana, Cem'in uzun zamandır çıkartmayı düşündüğü şiir kitabını hazırlamak için gerekli olan bu düşünme bürosu, birlikteliklerinden çalınan bir zamanın adıydı. Hiç değilse evlerine yakın olmalıydı. Necla, istediği akşamlar rahatlıkla Cem'i görmeye gidebilmeliydi. Cem, "Benim düşünme zamanım akşamları başlar. Gündelik olaylar uykuya geçtiğinde, dünyadan el ayak çekildiğinde, düşünme yeteneğim özgürlüğüne kavuşur. Minerva'nın baykuşu, akşamın alacakaranlığında uçmaya başlar," diyordu. Düşünme bürosunun yeri, tartışması, evlendikleri dönemde Necla'nın galip çıktığı tartışmayı tazeledi. Bu toplumda marjinaldiler ve ait oldukları bir atmosferde solumalıydılar. Cem haklıydı. Bir sürü açıdan öyleydiler ama Necla bunun bilincinde olmadığı için gerekliliklerini de yerine getirmeye yanaşmamıştı. Cem ile Necla'nın ilişkisi bir teori-pratik birlikteliği gibiydi. Yaşantılarını Cem teorize eder, Necla da bilincin gölgeleyemediği bir pratik kendiliğindencilikle beraberliklerinin dinamik yanını oluştururdu. Evlendikleri zaman taşınacakları yer için ne çok tartışmışlardı. Sonunda marjinal bir semtin oturacakları en uygun yer olduğuna karar verilmiş, Necla'nın itirazlarının içeriği çoktan değişmiş olduğu halde eski yaşamının kimi biçimsel alışkanlıklarından kaynaklandığına hükmedilmişti. Fakat sonunda Necla'nın istediği olmuştu. Kent soyluların, soyluluklarının kanıtı olarak kullandıkları bir semte yerleşmişlerdi. Necla, İstanbul'un orta halli bir semtinin, orta halli bir apartmanında, orta halli bir ailenin ortanca çocuğu olarak yetişmiş, ortalama bir kültüre sahip, kadınsı bütün fiziksel boyutları orta olan, orta güzellikte bir kadındı. Ortanın yetişme sürecindeki ve estetiğindeki bu ağırlıklı etkisinin ona bıraktığı en büyük miras, Cem'in sık sık yitirdiği, yaşamla kurmuş olduğu dengeydi. Genç kızlık çağlarında orta yoldan ilk ayrılışı Cem'le beraberliği oldu. Cem, Necla'nın aile ve çevre kültürü ortalamasına hiç uygun olmayan bir tercihti. Necla'nın geldiği ortamda Cem'e ait sıfatların ortak paydası onun bir serkeş ve serseri olduğuydu. Aynı zamanda yoksuldu. Ailesi Necla'nın orta yolu neden aşağı doğru terk ettiğini bir türlü anlayamamış ve bu terk edişin cinsel kaynaklı oluşu da paniğe düşmelerine neden olmuştu. Necla için ise ortanın aşağısı yukarısı yoktu, ortanın dışı vardı ve Cem dışarının bütün çekiciliğine sahipti. Cem başlarda ilişkiyi bütün hafifliğiyle yaşamasına rağmen yaşamla bir türlü tutturamadığı dengeyi Necla aracılığıyla yakaladığını hissetmeye başladıktan sonra kendini Necla'nın kollarına bıraktı. Böylece kimi zaman ötesini, ötesiye merak ettiği yaşamın mayın döşeli sınırlarından geçmesini engelleyecek bir bağa kavuştu. Bu bağı bir törenle kutsayıp evlendiler. Ortanın Necla'nın yaşamındaki yeri devam ediyordu. Necla ailesi ile Cem'in ortasındaydı. Ne oraya aitti ne oraya. Oturacakları yer konusundaki tartışmayı orta kazanmıştı. Ne evlendiklerinde babasının oturmaları kaydıyla ona vermeyi vaat ettiği, ailesinin oturduğu semtteki daireyi tercih etti, ne de Cem'in onu oturmaya ikna etmeye çalıştığı kent soysuzların oturduğu semti. İkisinin ortalaması olan bir semtte, ortalama kirası olan bir daireye yerleştiler. Şimdiki tartışmanın galibi başından belliydi. Cem, bürosunu kendi istediği semtte tutacaktı ve öyle de yaptı. İnsanlar için düşünme bürolarının gerekliliğine ilişkin tartışmalar, her ne kadar bir oyun olarak sürüyorduysa da, sanırım başkalarını etkilemek için bütün zekasını seferber eden Cem'in kendisi de söylediklerinden etkilenmeye başlamıştı. Tuttuğu dairenin telefonu vardı, telefonu iptal ettirdi. Haklı olarak bu, Necla'nın büyük tepkisine neden oldu. Düşünürken olayların dışına çıkmak istiyorum. Oysa telefon buna izin vermez. Telefonsuz yapamayanlar, dış dünya ile bağlarının 5 dakikalık bile kopmasına tahammül edemeyenlerdir. Böylelerin düşünceleri sadece olayların hizmetindedir ve böyle bir düşünme özgür değildir, diyordu. Sanırım Cem'in olaylardan ne kastettiğini biraz açmam gerekiyor. Ona göre bozulan bir musluk, yanmayan bir lamba, parazit yapmaya başlayan bir televizyon, yatırılması gereken elektrik makbuzu, yazılması gereken mektup, yetişilmesi gereken otobüs, ağrımaya başlayan bir diş, köseleleri delinen ayakkabı, yağ dökülen pantolon, guruldayan bir mide, düşüncelerimizi bağlayan olaylardı. Cem'in listesinin hepsini yazmaya kalksam birkaç sayfa harcamam gerekir. Kaba bir hesapla düşünme potansiyelimizin %60'ını irademiz dışında gelişen olayların çözümüne ayırıyoruz, diyordu Cem. Bilimimiz, kültürümüz, kısaca uygarlığımız geriye kalan %40'ın ürünüydü. Uygarlığımızın çözümsüz gibi görünen sorunlarının nedeni buydu. Einstein'ın düşünürken çocuğunun ismini bile unutmasını, düşüncesini gündelik hayatın prangalarından kurtulabilme yeteneğiyle açıklayabilirdik ancak. Onun zayıf hafızalı bir insan olduğunu söylemeye kalkmak koca bir aptallıktan başka bir şey değildi. Cem'i yanlışlamanın zevkini tatmak için bunun doğru olup olmadığını araştırma kararı almıştım. Ama tartışmanın dışına çıkıldığında, tartışma içinde yaşanan sıcak duygular soğuyor ve alınan kararlar da unutuluyordu. Sanırım bütün bu tartışma faslını ve Cem'in düşünme bürosu hakkındaki çeşitlemelerini biraz uzattım. Çünkü asıl anlatmak istediklerin bundan sonra başlıyor. Üstelik sizin de anlamış olduğunuz gibi bunları anlatmanın beni rahatsız edecek ve utandıracak hiçbir yanı yok. Ama yine de bütün bu anlattıklarım beni rahatsız eden davranışımın ilk adımını bana attıran nedeni kavramanıza yardımcı olabilir. Merak. Umarım şimdi siz de benimle bu merakı paylaşıyorsunuzdur. Cem bu büroyu gerçekten de fazlaca ciddiye almaya başlamıştı. Telefonu iptal ettirdiği gibi orada olduğunu bildiğimiz akşamlarda bile öylesine uğramamızı, 3-5 laf etmemizi istemiyordu. Bütün tartışmalar bir yana, sonuç olarak o büro bir yıldır sözünü ettiği şiir kitabının hazırlanması için kullanılacaktı. Çalışıyor olması kimi akşamlar ona uğramamıza engel değildi. Cem'i yakından tanıyan bazılarımız, son zamanlarda Necla'ya olan tüm bağlılığına rağmen Cem'in bir sevgili edinmiş olabileceğini düşünmeye başlatmıştı. Bu kuşku bizim için tartışmaları daha eğlenceli bir hale sokuyor ve Cem'in olası bir muzip değil, onun hiçbir zaman algılayamadığı hayranlığımızı uyandırıyordu. Herife bak diyorduk, garsoniyer tuttu ve garsoniyerine verdiği görüntüyle hepimizin entelektüel gündemini belirledi. Böyle düşünmek bizi daha çok eğlendirdiği için kuşkumuza dört elle sarılmaya başlamıştık. Aramızda en genç olan Aşkın, Cem'le daha iyi tartışabilmek için Hegel okumaya başlamıştı. Aşkın, grubumuz içinde Cem'le en çok tartışan ve antitezleri en iyi savunan olmuştu hep. Cem, karşısında bizim teorisyenimiz gibiydi. Zaman zaman Cem'i mat ettiği bile oluyordu. Sahip olduğu kültürün büyük bir kısmını Cem'in savunduklarına muhalefet etmek çabasına borçluydu. Farkında olmadan düşünsel potansiyelinin doğrultusunu Cem belirliyordu. Çünkü soruları Cem soruyordu. Verdiğimiz cevapların sorularını soranlar, cevapları bilmeseler de bizden daha ileride ve kalıcıdırlar. Çünkü sorular kalıcı, cevaplar değişkendir diyordu Cem. Hani şu bir delinin kuyuya taş atması ve 40 akılının çıkartmaya çalışması gibi. Aşkının grup içinde payına düşen, taşı çıkarttığı zamanda aldığı alkışlardı. Aşkın, Cem ile daha iyi tartışabilmek için Hegel okurken, ben Cem'i yeni sevgilisiyle yakalamanın planlarını yapıyordum. Aslında farkında olmadan hayatımı allak bullak edecek bir adamın hazırlığı içindeydim. Ne yapıp edecek, bir yolunu bulacak, Cem'in bürosuna girip saklanacak, ne halt ettiğini öğrenip Cem'in çağ değiştirmeye soyulmuş öncü havasını söndürecektim. Bu arada belki o farkına varmadan birkaç şiirini de okuma fırsatı yakalayacaktım. Yazdıklarını köşe bucak saklardı herkesten. Tabii ki bu cesaretimin en büyük ödülü, ben orada saklanmışken sevgilisiyle düşünme bürosuna gelmesi ve beraber düşünmeye başlamaları olurdu. Gerçi böyle büyük bir ödüle kavuşamadan yakalanma olasılığım yüksekti. Çünkü büroya hiç gitmediğimden saklanmak için uygun bir yer olup olmadığını bile bilmiyordum. Gerçi altına girilecek bir kanepe yeterliydi benim için. Ama ilk önce Cem'in olmadığı bir zamanda büroya girmenin bir yolunu bulmalıydım. Saklanma sonra düşüneceğim bir sorundu. Cem'in bürosuna girebilmek için hafızamdaki bütün polisiye filmlerin ilgili bölümlerini taradım. Bunların içinde Cem'in anahtarının bir sakıza ya da bal mumunu kalıbına çıkartılmasından, çilingir aletleriyle kilidi açmaya, Cem'in üçüncü kattaki bürosuna tırmanıp vasistastan içeri bir yılan gibi süzülmeye kadar çeşitli sahneler yer alıyordu. Fakat gerçek hayat bu sorunumu kendine ait çok farklı bir tarzda çözdü. Bir cumartesi günü Cem'lere kahvaltıya davetliydik. Bunu sık sık yapardık. Tam sofraya oturduğumuzda her zamanki gibi Necla sofradaki eksiklerin farkına vardı. İçimizden birinin bakkala gitmesi gerekiyordu. Cem'lerdeki sabah kahvaltılarının tartışmasız yönlendiricisi Necla tarafından bu iş için ben seçildim. Evden çıkarken portmantodaki montlardan birine uzandım. Elime Cem'inki geldi. İnanın hiçbir hesabı yoktu bu hareketimin. Sadece hayatın bir kuralı işlemeye başlamıştı. Vakti gelmiş bütün alt üst oluşların ortaya çıkmasını sağlayan rastlantılardan ilkiydi. Montu giyip ellerimi cebime sokup bakkalın yolunu tuttum. Evle bakkal arasındaki yolu yaraladığımda elimde bir anahtarlık salladığımı fark ettim. Düşünme bürosunun anahtarı. büyük bir olasılıkla elimde tuttuğum 4 anahtardan biriydi. Bunun farkına varmak beni yeterince heyecanlandırmıştı. Ama düşünürken son derece ciddi olduğumu sandığım anahtarın kalıbını çıkartma planını gerçekleştirme olanağına kavuştuğum an yapacaklarım komik geldi. Bakkaldan alışveriş yapıp evin yolunu tuttuğumda 10 adım ötemde o güne kadar hiç farkına varmadığım bir dükkan bitiverdi. Cam mekanına kırmızı bir boyayla özensiz bir şekilde kocaman anahtarcı yazılmıştı. Olacakların olması için beni kışkırtan rastlantılar devam ediyordu. Hayatın önüme çıkarttığı bu olanağı tereddütsüz bir şekilde değerlendirdim. Eve döndüğümde montu yerine asarken cebimde hangisinin düşünme bürosunun anahtarı olduğunu bilmediğim 4 tane anahtar vardı. Sofrada beni yarım saate yakın beklemelerinin verdiği kızgınlıkla hepsi üstüme çullandığında suç işlemiş çocuklar gibi köşeme çekilmiştim. Benim o halim Ayşe'nin bir türlü kurtulamadığı paranoyalarını kışkırtmaya yetmişti. Suçluluk duygusu içinde kendimi savunmuştum. Ondan saklı bir şeyler yaptığımı düşünmesine yetmişti. Ayşe'nin kafasında ondan saklı yapılan şeyin tek bir anlamı olabilirdi. O sabah aşkın düşünme bürosu konusunda ortaya birkaç laf attıysa da, başta Cem olmak üzere kimse düşünme bürosu tartışmasına iştahlı değildi. Ben ise ortamın en suskun kişisiydim. Cebimdeki anahtarların rahatsızlığı içindeydim. Suçu beni kışkırtan rastlantılara buluyor ve davranışımın masum amacını düşünerek rahatlamaya çalışıyordum. Gecikmemin nedeni olarak suçluluk duygusuyla acemi bir şekilde telefon ettiğimi söylemem iyi olmamıştı. Cem'lerde de telefon vardı. Kimse üzerinde fazlaca durmadığı halde cumartesi sabahı yapılan bu anlamsız telefon konuşması Ayşe'nin paranoid duyguların içine itmeye yetmişti. Sabah kahvaltısını takip eden birkaç gün içinde anahtarları tamamen unutmuştum. Ayşen'le aramızda uzun zamandır süregelen gerginlik, Cem'lerdeki kahvaltıda herkesin içinde göndermelere dönüşmüş ve sonraki 3 gün artık ikimize de bıkkınlık veren tartışmalar serisi halinde sürmüştü. En ciddi tartışmalarımızdan biriydi. Ayrılmaya karar vermiştik. Ama her seferinde olduğu gibi ayrılmaya karar verdiğimiz zaman aramız düzelmişti. İkimiz de ilişkimizin bu sessiz manifestosuna garip bir şekilde uyuyorduk. Ayrılma kararı ikimizi de rahatlatıyor ve bu rahatlık birbirimizi yeniden çekici hale getiriyordu. Sanırım bu çekicilik ayrılma kararının oluşturduğu güçlü görüntüden alıyordu besinini. Ayşen'le aramın düzelmesi sonrasında normale dönen ruh halim, Cem'in düşünme bürosuyla ilgilenme olanağını yeniden tanıdı bana. Planım başarıya ulaştığı takdirde ödülümü Cem'in elinden alacağımı düşünmek, bir an önce davranmak için dürtüyordu beni. Cem, sonuçları itibariyle kendisine zarar verse de ancak kendisinin yapabileceğini düşündüğü bir muzipliği bir başkasının yapması karşısında saygısını gizleyemezdi. Cem'in bürosunda olacağını öğrendiğim bir akşam işten erken çıkıp büronun yolunu tuttum. Yapacağım muzipliğe kendimi öylesine kaptırmıştım ki yol boyunca senaryolar kurup durdum. Kapıyı açıp içeri giriyor ve Cem'in sevgilisiyle en uygunsuz durumda yakalıyordum. Cem'in şaşkın bakışları karşısında çok daha şaşırmış bir halde "Özür dilerim, senin bizi çağıracağın yoktu, ben de sürpriz yapayım" dedim. "İçeriye nasıl girdiğimi sana sonra anlatırım. Düşünme büronu merak ettim." Düşünme bürosunu imalı bir tarta söylüyordum. "Ama galiba ters bir zamanda geldim, özür dilerim. Siz rahatınıza bakın, seni sonra ararım" deyip onun konuşmasına bile fırsat vermeden büroyu terk ediyordum. Bu türden senaryoların verdiği keyifle Cem'in bürosuna nasıl geldiğimi bile fark etmedim. Apartman kapısından girerken yapacağım işin uygunsuzluğu düşüncesi bütün keyfimi kaçırmıştı. Bir an geri dönmeyi bile düşündüm. Gerçekte Cem'i bürosunda sevgilisiyle filan yakalayacağımı sanmıyordum. Bu sadece eğlendirici bir düşünceydi ve %1 gibi zayıf bir olasılıktı. Cem'in geçmişte bu türden ilişkileri olmuştu ama şimdi bu konuda en ufak bir ipucu yoktu. Anahtarla kapıyı açıp içeriye girdiğimde büyük bir olasılıkla Cem'i çalışırken bulacaktım. Bu koşullarda davranışım son derece sıradan ve kaba olacaktı. Ancak sonuçları itibariyle düşünme bürosu tartışmasında bir katkısı olması, davranışımın uygunsuzluğunun göz ardı edilmesine yardımcı olabilirdi. Son anda bu düşüncemin etkisiyle anahtarı kullanmaktan vazgeçtim ve kapıyı çaldım. Kimse cevap vermedi. Rastlantılar dizisi devam ediyordu. Elimdeki anahtarlardan ikincisi kapıyı açtı. İçerideki odadan ışık ve müzik sesi geliyordu. Cem'in kapıyı bilerek açmadığını düşünerek odaya yöneldim. Cem yoktu. Ama biraz önce odada olduğu hala çalmaya devam eden teypten ve yoğun sigara dumanından belliydi. Masanın üstü yazılmış, karalanmış, buruşturulmuş kağıtlarla kaplıydı. Duvarlar her biri başka renkte ispirtolu kalemlerle yazılmış, şiirlerin olduğu kağıtlarla doluydu. Masanın yanındaki duvara asılmış mantar panoda yan yana kapı yapıştırılmış ve birisi hariç hepsi boya kalemleriyle çeşitli ifadelere büründürülmüş Necla'nın aynı postan 5 tane renkli fotoğrafı vardı. Fotoğrafların birinde Necla'nın sarı saçları kızıla boyanmış, dudakları mor bir kalemle kalınlaştırılmış. Ufak bir tebessümünde bile inci gibi ortaya çıkan ve ona sevimlilik katan dişlerinden biri de yeşile boyanmıştı. Bir diğerinde saçları siyaha boyanmış, kaşları kalınlaştırılmış ve burnunun tam ucuna bir ben yapılmıştı. Bir başka fotoğrafı ise yeşil bir peçe gibi sadece gözleri açıkta kalacak şekilde boyanmıştı. Dördüncü fotoğrafa yuvarlak camlı bir gözlük takılmış, ağzının kenarına ucunda sigara olan uzun bir ağızlık yerleştirilmiş ve başarılı bir rötuşla tebessüm eden yüz ifadesi ciddi bir ifadeye dönüştürülmüştü. Fotoğrafların altına imaj çeşitlemesi yazılmıştı. Fotoğrafların olduğu panoda kocaman harflerle yazılmış bir şiir asılıydı. Herkesin sadece gölgesiyle uyumlu yaşayabildiği bu çağda inançlarıma çapraz çekip, umutlarımı rehine verip, biraz anlam karşılığında gerçekliğin davetini gidiyorum, yalnızlığımı giyinip.